Ayrım 27. Arı kovanına çomak sokan kız Stieg Larsson. Sayfa 413. Üçüncü kısım. Sabit disk çökmesi. 27 Mayıs 6 Haziran. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamış olan Sicilyalı tarihçi Diodorus, tarihçilere göre güvenilmez bir kaynaktır, Libyalı Amazonları anlatır. O zamanlar Mısır'ın batısında kalan Kuzey Afrika'nın tamamına Libya denirdi. Bu Amazon dünyası jinokokrasi ile yönetiliyordu. Yani askeri olanlar da dahil bütün resmi görevlerde yalnızca kadınlar vardı. Efsaneye göre ülkeyi kraliçe Mirina yönetiyordu. 30 bin piyade kadın askeri, 3 bin kadın süvarisiyle yoluna çıkan erkeklerden müteşekkil orduları yenerek Mısır ve Suriye'yi geçip Ege Denizi'ne kadar gitmişti. Kraliçe Mirina bir savaş meydanında öldürüldüğünde ordusu dağılmıştı. Bununla birlikte Mirina'nın ordusu o bölgeye damgasını vurmuştu. Anadolu'lu kadınlar silaha sarılarak Kafkasya'dan gelen istilacıları yenmiş, erkeklerin büyük bir çoğunluğunu kılıçtan geçirmişlerdi. Bu kadınlar ok, mızrak, savaş baltası ve kargı dahil birçok silahla eğitim yapıyorlardı. Yunanlılardan bronz göğüslük ve zırh yapmayı öğrenmişlerdi. Aşağılayıcı bir şey olarak gördükleri evliliği reddediyorlardı. Çocuk yapmak için izin alıyor, yakındaki köylerden rastgele bir erkeği seçip cinsel ilişkiye giriyorlardı. Bir kadının bekaretini kaybetme hakkı için mutlaka savaşta bir erkek öldürmesi gerekiyordu. 16. Bölüm. 27 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Salı. Mikael Blomqvist cuma akşamı 10.30'da Millennium'un bürosundan ayrıldı. Merdivenlerden zemin kata indi. Bodrum'dan iç bahçeye geçerek yandaki binadan Höken sokağına çıktı. Mose Bakke tarafından gelen bir grup genç ona dikkat etmeden geçip gittiler. Mikael'i izleyen biri her zamanki gibi Millennium'da gecelediğini düşünecekti. Nisan ayından beri her gün bir kişinin Millennium'da gecelemesine karar vermişti. Bu gece Christer Malm nöbetçiydi. Ara sokaklarda 15 dakika kadar dolaşıp izlenmediğinden emin olduktan sonra Fiskargatan 9 numaralı binanın önüne geldi. Kapı kodunu tuşlayıp Lisbeth Salander'in teras katındaki dairesine çıktı. Kapıyı açıp alarmı kapattı. Bu çok odalı daireye her girdiğinde şaşkınlığa kapılıyordu. Odalardan yalnızca 3 tanesinde mobilya vardı. Kahve yapıp sandviç hazırladıktan sonra Salander'in çalışma odasına geçerek powerbook'unu açtı. Nisan ayının ortalarında Björk'ün raporu çalındıktan sonra izlendiğini fark eden Mikael, Lisbeth Salander'in evini özel komuta merkezi yaparak bütün önemli dokümanları bu eve taşımıştı. Haftada birkaç günü bu evde geçiriyor, Lisbeth'in yatağında yatıp onun bilgisayarını kullanıyordu. Zalachenko ile hesaplaşmak için Gosseberga'ya giderken bilgisayarındaki bütün bilgileri silmişti Lisbeth. Belli ki geri gelmeyi düşünmemişti. Bilgisayarı tekrar fonksiyonel hale getirmek için Lisbeth'in sistem disklerini kullanmıştı Mikael. Nisan ayından bu yana kendi bilgisayarından internete hiç bağlanmamıştı. Lisbeth'in internetine bağlandı, ICQ'yu çalıştırdı, Lisbeth'in iletişim için Yahoo grupta kurdu, aptallar masası adresine tıkladı. ''Merhaba Sally.'' ''Anlat. Bir hafta önce tartıştığımız iki bölüm üzerine çalıştım. Yeni versiyonu Yahoo'da, senden ne haber?'' 17 sayfa tamam. Aptallar masasına yüklüyorum. Çın. Tamam aldım. Okuduktan sonra tekrar konuşuruz. Daha fazlası var. Ne? Şövalyeler adıyla yeni bir Yahoo grubu kurdum. Mikael gülümsedi. Tamam, aptallar masası şövalyeleri. Şifre YACACARA 12. Tamam. 4 üye. Sam, ben, Plague ve Trinity. Gizemli internet arkadaşların. Korunma. Plague savcı Ekström'ün bilgisayarındaki bilgileri kopyaladı. Bilgisayarını Nisan ayında hackledik. Tamam. Eğer ben el bilgisayarımı kaybedersem Plague aldığı bilgileri sana aktaracak. İyi, teşekkürler. Mikael ICQ'dan çıkıp Yahoo grupta yeni açılan şövalyeler sayfasına girdi. Bulduğu tek şey Plague'nin yalnızca rakamlardan oluşan HTTP adresiydi. Adresi Explorer'a kopyalayıp geri dönüş tuşuna bastı. İçinde savcı Ekström'ün 16 GB'lık sabit diskinin olduğu bir web sitesine girdi. Plug-U doğrudan Ekström'ün sabit diskini kopyalayarak işi kolaylaştırmıştı. Mikael bir saat boyunca sabit diskteki bilgileri tasnif etti. Sistem dosyalarını, programları, geçmiş yıllara ait bir sürü soruşturma dosyasını sildi. 4 tane dosyayı indirdi. Bunlardan 3 tanesi ön sor, Salander, kirli, Salander ve ön sor, Niederman'dı. 4. dosyada Ekström'ün dün saat 14'e kadar gönderip aldığı e-postaları vardı. Teşekkürler Plagio, dedi Mikael kendi kendine. 3 saat boyunca Ekström'ün ön hazırlık soruşturmasını ve Lisbeth Salander'e karşı izleyeceği stratejiyle ilgili belgeleri okudu. Beklendiği gibi soruşturma Salander'in akıl sağlığı üzerine inşa ediliyordu. Salander'in akıl sağlığının kontrol edilmesini talep eden Ekström, Stockholm'e getirilip Kronoberg hapishanesinde bir hücreye kapatılması için de bir dizi e-posta yollamıştı. Niederman konusunda yerlerinde sayıyorlardı. Niederman'ın peşindeki grubun başında Bublanski vardı. Doug Swenson, Mia Bergman ve Buurman cinayetleriyle ilgili Niederman'a karşı bir takım teknik kanıtlar bulmayı başarmıştı. Bu kanıtların çoğunu Nisan ayındaki uzun sorguda Michael Blomqvist vermişti. Eğer Niederman yakalanırsa şahitlik yapmak zorunda kalacaktı. Birkaç ter damlası ve Buurman'ın dairesinde bulunan saç telleriyle Gotseberga'da Niederman'ın odasından alınan örneklerin DNA'sı birbirine uyuyordu. Bu tür DNA kanıtlarına Svavelsio MK'nın ekonomi uzmanı Viktor Göransa'nın evinde de rastlanmıştı. Bununla birlikte ne tuhaftır ki Ekström Zalachenko hakkında çok az bilgiye sahipti. Bir sigara yakan Mikael pencerenin kenarına yaslanıp dışarıya bakmaya başladı. Ekström iki soruşturmayı birbirinden ayırmıştı. Lisbeth Salander'le ilgili soruşturmanın başına Hans Faste getirilmişti. Bublanski yalnızca Niederman'la ilgileniyordu. Zalachenko adı ortaya çıktığında Ekström'ün SAPO'nun başkanıyla ilişkiye geçip Zalachenko hakkında bilgi talep etmesi gerekiyordu. Ama Ekström'ün e-postaları ya da notları arasında Mikael böyle bir başvurunun yapıldığına dair hiçbir ize rastlamamıştı. Bununla birlikte Ekström'ün Zalachenko hakkında bazı bilgilere sahip olduğu da ortadaydı. Ekström'ün notları arasında şifreli bir takım yazılar vardı. Salander raporu sahte. Björk'ün orijinal raporu ile Blomqvist'in elindeki birbirini tutmuyor. Çok gizli. Lisbeth Salander'in paranoyak bir şizofren olduğuna dair bir sürü not vardı. 1991 yılında Salander'i kliniğe kapatmak doğruydu. Lisbeth Salander soruşturmasıyla bağlantılı bir yığın çer çöpün arasında Mikael'in değer verdiği çok az şey vardı. Ama savcının bunlara değer vermediği, ön soruşturma aşamasında dikkate almaya ve sonra da mahkemeye taşımaya gerek görmediği ortadaydı. Bunların çoğu Zalachenko'nun geçmişiyle ilgiliydi. Araştırma bütünüyle kifayetsizdi. Mikael bunun ne kadarının tesadüf, ne kadarının kasti olduğunu bilemiyordu. Sınır nereden çekilmişti? Ekström bu sınırın farkında mıydı? Ya da biri Ekström'ü güvenilirmiş gibi görünen bilgilerle yanlış mı yönlendiriyordu? En sonunda Hotmail'a bağlanarak 10 dakika boyunca yarım düzine e-postayı kontrol etti. Cinayet masasından Sonya Modig'e verdiği Hotmail adresini her gün kontrol etmesine karşın bir haber alacağını ummadığından resalskap9april@hotmail.com adresinden gelen e-postayı gördüğünde şaşırdı. Tek bir satırdı. Cafe Madeline, 2. kat, cumartesi 11. Mikael düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Plagio gece yarısı Lisbeth Salander'i tıkladığında Lisbeth vasisi Holger Palmgren'de yaşadığı yılları yazıyordu. Öfkeli gözlerle ekrana baktı. ''Ne istiyorsun?'' ''Merhaba Vas, ben de senden haber aldığım için memnun oldum.'' ''İyi, iyi, ne?'' ''Teleborian.'' Lisbeth yatağında doğrulup el bilgisayarının ekranına dikkat kesildi. ''Anlat, Trinity rekor sayılacak bir zamanda halletti.'' ''Nasıl? Deli doktorunun kıçı yer tutmuyor. Uppsala ile Stockholm arasında mekik dokuduğundan bir türlü hostile takeover yapamıyorduk.'' ''Kısa kes, nasıl?'' ''Haftada iki kez tenis oynuyor, yaklaşık iki saat. Bilgisayarını park yerindeki arabasında bıraktı.'' ''Hadi.'' ''Arabanın alarmını devre dışı bırakmak Trinity için çocuk oyuncağıydı. Bilgisayarını aldı, Firewire'la 30 dakikada kopyaladı ve Asifiax'a yükledi.'' Plagiot Peter Teleborian'ın sabit diskini kopyaladıkları servis sunucunun HTTP adresini verdi. Trinity'den alıntı yapıyorum. Çok iğrenç kokular geliyor. Soru işareti. Sabit diski incele. Lisbeth Salander Plagü ile bağlantıyı kopartıp verdiği servis sunucuya girdi. 3 saat boyunca Teleborian'ın bilgisayarındaki dosyaları inceledi. Teleborian bir Hotmail adresine şifreli e-postalar gönderip almıştı. Lisbeth Teleborian'ın PGP anahtarını bildiğinden bu şifreleri çözmesi zor olmadı. Hotmail adresinin sahibinin adı Jonas'tı, soyadı yoktu. Jonas ile Teleborian, Salander'in başına çorap örmek için hummalı bir çalışma yürütüyorlardı. Evet, bir komplo olduğunu ispatlayabiliriz. Ama Salander'in asıl ilgilendiği 8 dosyaya kayıtlı 8756 fotoğraftan oluşan çocuk pornografisiydi. Fotoğrafları teker teker inceledi. Çocukların çoğu 15 yaşında ya da daha küçüktü. Bazıları daha da küçük yaşta çocukların fotoğraflarıydı. Çoğunluğu kız çocuğuydu ve birçoğunda sadist imajlar vardı. Değişik ülkelerden birçok insanın birbirleriyle çocuk pornografisi alışverişinde bulunduklarını gördü. Alt dudağını ısıran Lisbeth'in yüzünde hiçbir ifade yoktu. 12 yaşındayken St. Stefan Çocuk Kliniği'nde yatağına bağlı geçirdiği geceleri hatırladı. Teleborian defalarca odasına girerek gece lambasının altında Lisbeth'i seyretmişti. Lisbeth biliyordu, kendisine hiç dokunmamıştı ama her zaman biliyordu. Yıllarca önce Teleborian'ın defterini dürmediği için kendi kendine küfürler etti. Onu hep görmezlikten gelmişti. ICQ'da Mikael Blomquist'a tıkladı. Geceyi Lisbeth Salander'in Fiskargatan'daki dairesinde geçiren Mikael Blomquist, bilgisayarını sabah saat 6.30'da kapattı. Uykuya dalarken kafasında çocuk pornografisiyle ilgili resimler dolaşıyordu. 9'a çeyrek kala uyandı. Yataktan kalkıp duş aldı. Bir taksiye binip saat 11'e 5 kala Birger Jarlsgatan'da indi. Cafe Madeline yürüdü. Onu orada Sonya Modig bekliyordu. Merhaba dedi Mikael. Büyük bir risk alıyorum dedi Modig selam vermeden. Eğer seninle buluştuğum ortaya çıkarsa işten atılırım. Ben hiç kimseye söylemem. Modig huzursuzdu. Bir meslektaşım yakın bir zamanda eski başbakanlardan Thorbjørn Fälldin'i ziyaret etti. Bundan kimsenin haberi yok. Yani o da bıçak sırtında. Anlıyorum. Yani ikimizin isminin de gizli tutulmasını istiyorum. Meslektaşının kim olduğunu bile bilmiyorum. Anlatacağım, kaynağı gizleyeceğine söz vermeni istiyorum. Söz. Modig göz ucuyla kol saatine baktı. Acelen mi var? Evet, 10 dakika sonra kocam ve çocuklarımla buluşacağım. Kocam işteyim sanıyor. Bu buluşmadan Bublanski'nin de haberi yok mu? Hayır. Tamam, sen ve meslektaşın gizli kaynaksınız. Bu bilgiyi mezara kadar götüreceğim. Meslektaşımla Göteborg'da karşılaştın. Yerker Holmberg. Fälldin'i çocukluğundan beri tanıyor. Babası Merkez Parti delegesiydi. Fälldin'i gizlice ziyaret edip Zalachenko ile ilgili sorular sordu. Dinliyorum. Mikael'in kalp atışları hızlanmıştı. Fälldin namuslu bir adama benziyor. Holmberg Zalachenko hakkında bildiklerini anlattıktan sonra bunları bilip bilmediğini sormuş Fälldin'e. Fälldin önce hiçbir şey söylememiş ama Holmberg Zalachenko'yu korumak için Lisbeth Salander'in akıl hastanesine kapatıldığını anlattığında çok öfkelenmiş. Anlıyorum. Başbakan olduktan hemen sonra Fälldin'i ziyaret eden Sapo'nun o zamanki başkanıyla bir meslektaşı İsveç'e iltica eden bir Rus ajanı hakkında fantastik bir öykü anlatarak bunun İsveç'in en gizli askeri sırrı olduğunu söylemişler. Aslına bakılırsa İsveç'in çıkarlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durum. Evet. Fälldin ne yapacağını bilemiyormuş. Başbakanlık makamına yeni oturmuş. Hükümet deneyimi yokmuş. Bildiğin gibi ondan önce ülkeyi 40 yıl sosyal demokratlar yönetmişti. Fälldin'den tek başına karar vermesini istemiş. Meslektaşlarıyla durumu tartışması halinde ortaya çıkacak tehlikelerden Sapo'nun sorumlu olmayacağını söylemişler. Yani kısacası Fälldin ne yapacağını bilemez bir haldeymiş. En sonunda Sapo'dan beylerin dedikleri gibi yapmış. Zalachenko'nun sorumluluğunu onlara bırakmış. Bu konuyu hiç kimseyle konuşmadığı için kendi kendine lanetler yağdırıyormuş. Ajanın adını bile bilmiyormuş. Vay be! Daha sonra Fälldin iki dönem süren başbakanlığında bu konu hakkında neredeyse hiçbir şey duymamış. Bununla birlikte zekice bir davranışla hükümet sekreterini sır ortağı yapmış. Böylece Zalachenko'yu koruyanlarla hükümet sekreteri arasında bir bağ kurmuş. Sekreter kimmiş? Bertil K. Janerit. 63 yaşındaki bu adam şimdi İsveç'in Amsterdam konsolosu. Fälldin işin ciddiyetini anlayarak Janerit'e bir mektup yazmış. Sonya Modig masaya bir zarf koydu. Sevgili Bertil, benim başbakanlık yaptığım yıllarda yalnızca ikimizin paylaştığı sırra dair ciddi sorunlar baş gösterdi. Söz konusu şahıs öldüğünden artık bir zarar göremez ama başka insanlar zarar görebilirler. Bu nedenle bir takım soruların cevabını almamız çok önemli. Bu mektubu sana getirecek şahsa güveniyorum. Senden anlatacaklarını dinlemeli ve sorularını cevaplamanı rica ediyorum. Şu ünlü muhakeme yeteneğini kullan. T.F. Yani mektupta bahsedilen şahıs Yerker Holmberg. Hayır, Holmberg Amsterdam'a kimin gideceğinden emin olmadığından Faldin'den isim yazmamasını rica etmiş. Yani sen. Ben ve Yerker bu konuyu konuştuk. İkimiz de ince bir buzun üzerinde yürüyoruz. Amsterdam'a gidip konsolosu sorgulama yetkimiz yok ama bunu sen yapabilirsin. Mikael Blomqvist mektubu katlayıp cebine sokarken Sonya Modik sertçe elini tuttu. Bilgiye karşı bilgi dedi. Janery'den anlatacaklarını öğrenmek isteriz. Mikael başını salladı. Sonya Modik ayağa kalktı. Bir dakika. Faldin'i Sapo'dan iki kişinin ziyaret ettiğini söyledin. Biri Sapo'nun başkanı, öteki kim? Faldin onunla bir kez buluşmuş, adını hatırlayamıyormuş. Toplantıda not alınmamış, zayıf, ince bıyıklı bir adammış. Sapo'nun başkanı onu özel analiz servisinin şefi ya da buna benzer bir şey diye tanıtmış. Daha sonra Sapo'nun yapısını inceleyen Faldin böyle bir bölüme rastlamamış. Zalachenko kulübü diye düşündü Mikael. Sonya Modik tekrar oturdu. Ne söyleyeceğini tartar gibiydi. Tamam dedi sonunda, kurşuna dizilme riskini alarak ne Faldin'in ne de ziyaretçilerinin aklına getirdikleri bir kayıttan bahsedeceğim. Ne? Faldin'in başbakanlıktaki ziyaretçi defteri. Yerker bu deftere ulaştı, resmi bir belge. Sonya Modik bir kez daha tereddüt etti. Defterde Sapo şefinin bir meslektaşıyla birlikte genel bir takım sorunları konuşmak üzere başbakanı ziyaret ettiği yazıyor. İsim var mı? Evet, Gulberg. Mikael bütün kanının beynine sıçradığını hissetti. Evert Gulberg dedi. Mikael Blomqvist Cafe Madeleine'den çıkmadan önce kontörlü cep telefonuyla Amsterdam'a uçak bileti ayırttı. Uçak 14.50'de kalkıyordu. Bir butiğe girip temiz bir gömlek, iç çamaşırı, bir eczaneden de diş fırçasıyla diş macunu satın aldı. Etrafını dikkatle kollayarak izlenmediğine emin olduktan sonra havaalanına giden otobüse bindi. Uçağa kapıların kapanmasına 10 dakika kala yetişti. Akşam 18.30'da Amsterdam'ın merkezine yürüyüş mesafesiyle 10 dakika uzaklıktaki Red Light bölgesindeki bir otelde oda ayırttı. 2 saatlik bir aramadan sonra İsveç'in Amsterdam'daki konsolosluk binasını buldu. Akşam saat 9'da telefon bağlantısı kurabildi. Bütün ikna yeteneğini kullanarak çok önemli bir konuyu araştırdığını, vakit geçirmeden konsolosla konuşması gerektiğini söyleyerek pazar sabahı saat 9'da buluşmak için randevu aldı. Daha sonra dışarı çıkıp otelin yakınındaki bir restoranda yemek yedi. Akşam saat 11'de de uykuya daldı. Mikael Blomqvist'i özel konutunda kahve içmeye davet eden başkonsolos Bertil K. Janerit konuşkan biri değildi. ''Evet, ziyaretinizin sebebini öğrenebilir miyim?'' dedi. Alexander Zalachenko 1976 yılında İsveç'e iltica eden Rus ajanı diyen Mikael, Faldin'in mektubunu uzattı. Janerit şaşırmıştı, mektubu okuyup bir kenara koydu. Mikael yarım saat boyunca sorunun ne olduğunu, Faldin'in bu mektubu niçin yazdığını anlattı. ''Ben bu konuda konuşamam.'' dedi Janerit. ''Elbette konuşabilirsiniz.'' dedi Mikael. ''Hayır, bu konuyu yalnızca Anayasa Komisyonu üyeleriyle konuşabilirim.'' ''Büyük ihtimalle bunu da yapacaksınız. Mektupta muhakeme yeteneğinizi kullanmanız öneriliyor.'' ''Faldin dürüst bir insan.'' Bundan hiç şüphem yok. Ben ne sizin ne de Faldin'in peşindeyim. Sizden Zalachenko'nun açığa vurduğu askeri sırları anlatmanızı da istemiyorum. Benim hiçbir sırdan haberim yok. O adamın adının Zalachenko olduğunu bile bilmiyordum. Yalnızca sahte isimle tanıdım. Neymiş bu? Ruben diyorlardı. Evet, bu konuda konuşamam. Pekala konuşursunuz diye tekrarladı Mikael. Ne de olsa bu öykü çok geçmeden herkesin malumu olacak. Ya basın sizi ipe çekecek ya da sıkıntılı bir durumda doğru davranan namuslu bir devlet memuru olarak resmedecek. Zalachenko'nun sorumluluğunu üstlenenlerle Faldin arasındaki bağlantı sizdiniz, bunu biliyorum. Janerit iç çekti, hadi anlatın. Janerit bir dakika sustuktan sonra anlatmaya başladı. Bana hiçbir bilgi verilmedi gençtim. Nasıl davranacağımı bilemiyordum. Yılda iki kez buluşuyorduk. Ruben, yani Zalachenko'nun hayatta olduğunu ve sağlığının iyi olduğunu söylüyorlardı, hepsi bu. İşbirliği yapıyor, paha biçilmez bilgiler veriyormuş. Ayrıntılar neydi bilmiyordum, bilmek de istemiyordum. Adam başka ülkelerde faaliyet yürüttüğünden İsveç hakkında bir şey bilmiyormuş. Dolayısıyla bizim güvenliğimizle ilgili ciddi bir sorun değildi. Birkaç kez başbakanla buluştum ama söyleyecek bir şey yoktu. Devam edin. Bu işin usulüne uygun davrandıklarını, aldıkları bilgileri gereken yerlere ilettiklerini söylediler. Ben ne yapabilirdim ki? Bunların ne olduğunu sorduğumda yalnızca gülümsüyor, benim bilmemem gerektiğini söylüyorlardı. Kendimi bir aptal gibi hissediyordum. Hiç bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünmediniz mi? Hayır, durumda bir tuhaflık yoktu. Sapo'nun ne yaptığını bildiğini, gerekli prosedürü izleyecek tecrübelerinin olduğunu düşünüyordum. Ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Aslında Jeanette birkaç dakikadır bu konuda konuşuyordu. Bunların artık hiçbir önemi yok. Şimdi önemli olan tek bir şey var. Ne? Buluştuğunuz adamların isimleri. Jeanette soran gözlerle baktı Mikael'e. Zalachenko ile ilgilenen adamla yetkilerinin gerektirdiği sınırların çok ötesine geçtiler. Soruşturulması gereken ağır suçlar işlediler. Faldin beni bunun için size yolladı. Onda isim yok. Adamlarla siz buluştunuz. Jeanette gözlerini kırpıştırarak dudaklarını ısırdı. Evet, Gulberg'le buluştunuz. Sorumlu oydu. Jeanette başını salladı. Onunla kaç kez buluştunuz? Bir seferin dışında bütün toplantılarda vardı. Faldin'in başbakanlık yıllarında onlarca kez buluştuk. Nerede buluşuyordunuz? Otel lobilerinde, daha çok Sheraton'da. Bir kez Amarante'de, birkaç kez de Continental'ın barında buluştuk. Başka kimler vardı? Uzun yıllar geçti, hatırlayamıyorum. Sen yine bir dene. Birinin soyadı Clinton, şu Amerikan başkanı gibi. Adı? Frederick Clinton. Onunla 4-5 kez buluştum. Güzel, diğerleri? Hans von Rottinger, onu annem vasıtasıyla tanıyordum. Anneniz mi? Evet, Rottinger ailesini tanıyordu. Hans von Rottinger hoş bir adamdı. Gulberg'le birlikte bir buluşmaya gelmeden önce Sapo'da çalıştığından haberim yoktu. Çalışmıyordu dedi Mikael. Jeanette sarardı. Özel analiz servisi denilen bir yerde çalışıyordu. Bu grup hakkında ne biliyorsunuz? Hiçbir şey. Demek istediğim iltica etmiş bir ajanı koruyorlardı. Ne demezsin. Ama ne tuhaf ki Sapo'nun teşkilat yapılanmasında böyle bir bölüm yok. Bu imkansız. İmkansız ya. Nasıl buluşuyordunuz? Onlar mı sizi arıyordu, siz mi onları arıyordunuz? Hayır, birbirimizi aramıyorduk. Her toplantıda bir sonraki toplantının zamanı ve yerini belirliyorduk. Peki onlarla hemen buluşmanız gerekirse ne yapıyordunuz? Örneğin toplantı saatini değiştirmek ya da başka bir şey. Arayacağım bir telefon numarası vardı. Neydi bu numara? Doğrusu hatırlamıyorum. Telefona kim çıkıyordu? Bilmiyorum, bu telefonu hiç kullanmadım. Harika, bir başka soru. İşi kime devrettiniz? Nasıl yani? Faldin istifa ettiğinde yerinizi kim aldı? Bilmiyorum. Herhangi bir rapor yazdınız mı? Hayır, her şey gizliydi, hatırlatma notu bile alamıyordum.
Sizden sonra gelene briefing verdiniz mi?
Hayır.
Peki sonra ne oldu?
Faldin istifa edip yerini Ola Ulsten'e bıraktı. Bize gelecek seçim için hazırlanmamız söylendi. Faldin seçildiğinde buluşmalara tekrar devam ettik. 1982 seçimini Sosyal Demokratlar kazandı. Sanırım Olof Palme benim yerime başka birini atamıştır. Ben dış işlerine geçip diplomat oldum. Önce Mısır, sonra da Hindistan'da çalıştım.
Mikael birkaç dakika daha sorular sorduktan sonra Jeanette'den alacağı her şeyi aldığına ikna oldu. Üç isim almıştı. Frederick Clinton, Hans von Rottinger ve Zalachenko'yu öldüren Evert Gulberg. Zalachenko kulübünün üyeleri. Jeanette'e teşekkür ederek ayrılıp havaalanına gitmek için bir taksi tuttu. Ceketinin cebindeki kayıt cihazını taksiye bindiğinde kapattı. Pazar akşamı saat 7.30'da Stockholm'deki Arlanda Havaalanı'na indi. Erika Berger düşünceli bir ifadeyle ekrandaki fotoğrafa baktıktan sonra gözlerini yarısı boş yazı işleri bölümüne çevirdi. Anders Holm izinliydi. Açıkça ya da gizliden Erika'ya ilgilenen yoktu. Ayrıca yazı işlerinden birinin ona kötülük yapacağına dair şüphe duymasını gerektirecek bir neden de bulamıyordu. e-posta redax@aftonbladet.com diye bir adresten yarım dakika önce gelmişti. Niçin Aftonbladet? Bu da sahte bir adresti. Bu defa yazı yoktu. Yalnızca Photoshop'ta açtığı bir JPEG dosyası vardı. Boynuna köpek tasması takılı kocaman göğüslü bir kadındı. Dört ayağının üzerinde arkasından düzülüyordu. Kadının yüzünü Erika'nın yüzüyle değiştirmişlerdi. Beceriksizce bir işti. Zaten bunun için gayret gösterilmemişti. Erika'nın fotoğrafını Millennium'un internet sayfasından almışlardı. Fotoğrafın alt köşesine Photoshop'ta sprey stiliyle tek bir sözcük yazılmıştı. Orospu. Bu orospu sözcüğünün geçtiği ona gönderilmiş 9. e-postaydı. Göndericinin basın dünyasını tanıdığı ortadaydı. Belli ki Erika'ya sanal bir sapık musallat olmuştu. Telefonları dinlemek, bilgisayarları izlemekten daha zahmetli bir işti. Ekström'ün ev telefonuna bağlanması Trinity için çocuk oyuncağıydı. Ama Ekström bu telefonu iş görüşmeleri için nadiren kullanıyordu. Ekström'ün emniyet müdürlüğündeki iş telefonuna bağlanmayı aklına bile getirmemişti Trinity. Bunun için gerekli teknik donanımdan yoksundu. Bununla birlikte Trinity ile meslektaşı Bob the Dog, emniyet müdürlüğünün etrafındaki 1 kilometre karelik alanda 200 bin cep telefonunun arasından Ekström'ün cep telefonunu ayırt etmeye çalışıyorlardı. Bunun için Random Frequency Tracking System, RFTS adı verilen bir teknik kullanıyorlardı. Bilinmeyen bir teknik değildi. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı, NSA tarafından geliştirilmişti. Sistem dünyanın değişik yerlerine kilitlenmiş belirsiz sayıdaki uydulara bağlanmıştı. NSA uçsuz bucaksız bir alandaki cep telefonu trafiğini kaydedebilecek kapasiteye sahipti. Konuşmalarda geçen terörist ya da Kalaşnikov gibi sözcüklere duyarlı programlar aracılığıyla telefon görüşmeleri tasnif ediliyordu. Konuşmalarda bu türden bir sözcük geçtiğinde bilgisayarlar otomatik olarak sinyal veriyor, bunun üzerine bu telefon konuşması hemen dinlenmeye alınıyordu. Asıl sorun özel bir cep telefonunun numarasını tespit etmekti. Her telefonun parmak izi sayılabilecek telefon numarası formunda özel bir işaret vardı. NSA çok duyarlı bir takım aletlerle özel bir bölgeye kilitlenebiliyor ve cep telefonu konuşmalarını izleyebiliyordu. Basit bir teknikti ama %100 etkili değildi. Açılan telefonların kimliğini ayırt edebilmek, alınan telefonların kimliğini ayırt edebilmekten çok daha zordu. Çünkü gelen aramalar alıcı telefonun üzerinde parmak izi bırakıyordu. Telefon dinleme konusunda Trinity ile NSA arasındaki fark bütçeleri arasındaki uçurumdu. NSA'nın milyarlarca dolar yıllık bütçesi 12 bin ajanı, bilgisayar ve telefon alanında son derece gelişmiş teknolojik imkanları vardı. Trinity'nin bütün imkanı bir minibüs ve çoğunu Bob the Dog'un ürettiği 30 kiloluk elektronik donanımdı. NSA uydular aracılığıyla son derece duyarlı antenlerini dünyanın neresinde olursa olsun bir binaya kilitleyebiliyordu. Bob the Dog'un ürettiği anten ancak 500 metrekarelik bir alanı kontrol edebiliyordu. Trinity'nin elindeki teknik imkanlarla Richard Ekström'ün cep telefonunun parmak izini ayırt edebilmesi için minibüsünün ya Bergsgatan'a ya da bu sokağın yakınındaki başka bir sokağa park etmesi gerekiyordu. Üstelik İsveççe bilmediğinden telefon konuşmalarını başka bir cep telefonu aracılığıyla Plagio'ya aktarıyordu. Emniyet müdürlüğü ve çevresindeki binalardan yapılan telefon konuşmalarını 5 gün boyunca dinleyen Plagio'nun kulakları mahvolmuştu. Soruşturmaları, aşk buluşmalarını ve bir sürü saçmalığı kaydetmek zorunda kalmıştı. 5. günün akşamı geç saatlerde Trinity Digital göstergeye bir sinyal göndererek savcı Ekström'ün cep telefonu numarasını ayırt edebilmişti. Plagio parabol anteni doğru frekansa kilitledi. RFTS tekniği asıl olarak Ekström'e gelen telefonları kaydetmeye yarıyordu. Trinity'nin parabol anteni Ekström'ün telefonunu arayan numaraları yakalayabiliyordu. Hatta Trinity Ekström'ün konuşmalarını kaydedebiliyor, sesinin karakterini çözebilmesi için Plagio'ya aktarıyordu. Plagio, Ekström'ün dijitalize ettiği sesini Voice Print Recognition System, VPRS adı verilen bir programa yüklemişti. Örneğin tamam ya da salander gibi bir düzine sözcük üzerine yoğunlaşmıştı. Her bir sözcükten beşer örnek alıp Ekström'ün bu sözcükleri ne kadar sürede telaffuz ettiğinin, ses derinliğinin, frekans aralığının, vurgusunun ve daha bir düzine özelliğinin bir haritasını çıkartmıştı. Böylece Plagü, Ekström'ün açtığı telefonları da dinleyebilecekti. Ekström'ün Plagü'nün kaydettiği sözcüklerden birini telaffuz etmesi halinde anten hemen dinlemeye geçecekti. Mükemmel bir teknik değildi ama Ekström'ün emniyet müdürlüğünden ya da yakınlarından açtığı telefonların %50'si dinlenip kaydedilebiliyordu. Bu tekniğin bir takım dezavantajları vardı. Savcı Ekström emniyet müdürlüğünden ayrıldığında cep telefonunu dinleme imkanı ortadan kalkıyordu. Trinity onun nereye gittiğini bilemediğinden minibüsünün yakınlarına park edemiyordu. Thorsten Etklint en yüksek makamdan aldığı talimatla nihayet küçük ama yasal bir operasyon bölümü kurabilmişti. 4 çalışma arkadaşı seçmişti. Bunlar adli polisten Sapo'ya yeni geçen genç yeteneklerdi. Daha önce ikisi dolandırıcılık, biri mali, biri de asayi şubesinde çalışmıştı. Etklint onları odasına çağırıp yapacakları işin mahiyetini anlatmıştı. Kesin bir gizlilik gerektiğinin ve araştırmanın başbakanın isteğiyle yapıldığının altını özenle çizmişti. Grubun başına gücünün sınırlarını zorlayan Monica Figueroa getirilmişti. Ama işler yavaş gidiyordu. En büyük problem kimin ya da kimlerin izleneceğinin bilinmemesiydi. Etklint ile Figueroa birkaç kez Martin sonu gözaltına alıp sorgulamayı tartışmışlar ama her seferinde bundan uzak durmaya karar vermişlerdi. Bu araştırmanın açığa vurulması anlamına gelirdi. Başbakanla yaptıkları toplantıdan 11 gün sonra Figueroa Etklint'in kapısını çaldı.
Sanırım bir şey bulduk.
Otur.
Evert Gulberg.
Evet. Arkadaşlarımızdan biri Zalachenko soruşturmasını yürüten Markus Erlander'le konuştu. Sapo Zalachenko öldürüldükten yalnızca 2 saat sonra Göteborg polisini arayarak Gulberg'in tehdit mektupları hakkında bilgi vermiş. Amma da hızlılarmış.
Evet, biraz fazla hızlı. Sapo Göteborg polisine Gulberg'in yazdığını söyledikleri 9 mektup fakslamış. Ama ortada bir sorun var.
Ne?
Bu mektuplardan ikisi Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanı ve Demokrasi Bakanı'na gönderilmiş.
Bunu zaten biliyoruz.
Evet ama Demokrasi Bakanlığı'nın kayıtlarına göre bu mektuplar bakanlığa ertesi gün intikal etmiş. Yani son postayla.
Etklint gözlerini Monica Figueroa'ya dikti. İlk defa bütün şüphelerinin doğrulanacağı korkusuna kapılıyordu. Monica insafsızca devam etti.
Başka bir deyişle Sapo tehdit mektuplarının kopyalarını mektuplar henüz gönderildiği adrese ulaşmadan fakslamış.
Aman tanrım dedi Etklint.
Mektupları özel korumadan bir meslektaşımız fakslamış.
Kim?
Onun bu işle ilgisinin olduğunu sanmıyorum. Mektupları sabah erken saatlerde masasında bulmuş. Cinayetten kısa bir süre sonra da Göteborg polisiyle ilişkiye geçme talimatı almış.
Ona bu talimatı kim vermiş?
Özel kalem müdürünün sekreteri.
Aman tanrım Monica, bu ne demek biliyor musun?
Elbette.
Sapo'nun Zalachenko cinayetine karıştığını gösterir.
Hayır, Sapo'dan birilerinin cinayetin işleneceğini önceden kesinlikle bildiklerini gösterir. Sorun bunların kim olduğu?
Özel kalem müdürü?
Evet ama şu Zalachenko kulübü denilen şeyin teşkilatın dışında olduğundan şüphelenmeye başladım.
Nasıl yani?
Martenson, özel korumadan başka bir yere aktarılmış, başına buyruk çalışıyor. Geçen hafta onu adım adım izledik. Bildiğimiz kadarıyla teşkilattan hiç kimseyle ilişkiye geçmedi. Bir takım telefon konuşmaları yapıyor ama dinleyemiyoruz. Telefon numarasını bilmiyoruz ama kendi telefonu değil. Şimdilik kimliğini tespit edemediğimiz sarışın bir adamla buluştu.
Ed Clint'in alnında derin çizgiler belirdi. Kapı vuruldu. İçeri Anders Berglund girdi. Grubu aldıkları Berglund Sapo'ya geçmeden önce mali şubede çalışıyordu.
Sanırım Evert Gulberg'in kim olduğunu buldum dedi Berglund.
Yaklaş bakalım dedi Ed Clint.
Berglund masanın üzerine etrafı yıpranmış siyah beyaz bir fotoğraf bıraktı. Fotoğraftaki adamı hemen tanıdılar. Efsanevi çift taraflı ajan Stig Wennerström'dü. İki yanında yapılı iki sivil polis vardı.
Fotoğrafı Allen Akerlund yayın evinden aldım. Wennerström'ün ömür boyu hapse mahkum edildiği gün çekilip 1964 ilkbaharında SE dergisinde yayınlanmış.
Wennerström'ün yanındaki polislerden biri onu yakalayan cinayet masası komiseri Otto Danielsson.
Evet, Danielsson'un sol tarafındaki adama bakın.
Uzun boylu, ince bıyıklı, kasketli bir adamdı. Bir parça Dashiell Hammett'ı andırıyordu.
Gulberg'in pasaport fotoğrafıyla karşılaştırın. Pasaport fotoğrafı 66 yaşında çekilmiş.
Edgren kaşlarını kaldırdı. İkisinin aynı adam olduğuna yemin edemem.
Ben edebilirim diyen Berklund fotoğrafın arkasını çevirdi.
Fotoğrafın arkasında Ahlen and Åkerlund yayın evinin damgası vardı. Fotoğrafçının adı Julius Estholm'dü. Kalemle bir not düşülmüştü.
Stig Wennerström iki polis tarafından mahkemeden çıkartılıyor. Geridekiler O. Danielsson, E. Gulberg ve H.W. Franke.
Evert Gulberg dedi Monica Figueroa, yani Sapon'un adamı.
Hayır dedi Berklund, Sapon'un adamı olması imkansız. Hiç değilse bu fotoğrafın çekildiği zaman.
Öyle mi? Niçin?
Sapo bu fotoğraf çekildikten 4 ay sonra kuruldu. Fotoğraf çekildiğinde Evert Gulberg gizli polislendi.
H.W. Franke de kim diye sordu Monica.
Hans Wilhelm Franke dedi Ed Clint. 1991 yılında öldü. 1950'lerin sonuyla 1960'ların başında gizli polis teşkilatının şef yardımcısıydı. Tıpkı Otto Danielsson gibi o da bir çeşit efsaneydi. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım.
Vay be dedi Monica Figueroa.
1960'lı yıllarda Sapo'dan ayrıldı. Franke ile P.G. Winge hiçbir zaman anlaşamadılar. 50-55 yaşlarındayken kıçına tekme vuruldu diyebiliriz. Sonra kendi dükkanını açtı.
Kendi dükkanı derken?
Özel bir sanayi kuruluşunun güvenlik danışmanı oldu. Stureplan'da bir bürosu vardı. Zaman zaman Sapo'da seminerler verirdi. Onunla bu seminerlerden birinde karşılaştım.
Winge ile Franke'nin için kavga ediyorlardı?
Mizaçları farklıydı. Franke baktığı her yerde KGB ajanı gören bir kovboydu. Winge ise eski kulağı kesiklerden bir bürokrat. Winge kaderin bir cilvesi olmalı, Palme'nin KGB ajanı olduğunu iddia ettikten kısa bir süre sonra kıçına tekmeyi yedi.
Monica Figueroa yan yana duran Gulberg ile Franke'yi inceledi.
Sanırım Adalet Bakanı ile yeni bir konuşma yapmamızın zamanı geldi dedi Edgland.
Millennium bugün yayınlandı dedi Monica Figueroa.
Edgland meraklı gözlerini ona çevirdi.
Zalachenko olayıyla ilgili tek bir satır yok.
Yani ikinci sayıya kadar bir aylık zamanımız var. Bu iyi ama Blomqvist'i göz hapsinde tutmalıyız. Adam pimi çekilmiş bir el bombası gibi.
27. ayrımın sonu. Sayfa 439.